Ayrım 4.
Her yerde paralar ne getirip ne götürdüğüne bakılmaksızın teker teker konvertibiliteye geçerken eş anlı olarak finansal serbestleşme de geliyor. Bu geldiğinde merkez birbirine finans pazarını açıyor. Merkez dışı ülkelerde ise yerli sermaye Latin Amerika örneğinde olduğu gibi güven yokluğundan rahatça merkeze ABD'ye kaçıyor. Bu da ülkenin dengelerini büsbütün bozuyor. Ya da içerideki karlı durumlardan yararlanan merkez sermayesi riziko sarttığında karlarıyla birlikte kaçıp dengeleri büsbütün bozuyor. 1993 sonuyla 1994'ün ilk yarısında Türkiye'nin, 1994'te Meksika'nın, 1997'de Tayland'ın tanık olduğu sermaye kaçışları ve bunu izleyen krizler bozulan dengeleri çevrede yaşanan örnekler. Merkez dışındakilerin sermayenin küreselleşmesinden ne kazandığını anlamak pek kolay değil. Kaldı ki merkezin en güçlü üyeleri bile kendi aleyhlerine işleyen bir olay ortaya çıktığında bundan şikayet ediyor. Örneğin 1993 yazında Fransa'nın dış açığı olmadı, güçlü rezervleri bulunduğu halde Bundesbank'ın faiz haddini yükseltmesi frank aleyhine bir spekülasyonu başlatmaya yetmişti. Avrupa para sistemini de sarsan spekülatif faaliyetler üzerine dönemin AB Komisyonu Başkanı Jacques Delors, istikrarsızlık yaratan sermaye hareketlerinin kısıtlanması gerektiğini açıklıyordu. Ama tabii bu yapılamıyor, yerine sistemdeki paraların dalgalanma marjı genişletiliyordu. Kısacası merkezin içinde dahi dönem dönem hoşnutsuzluk olsa da sermayenin küreselleşmesi aksatılamıyor. Rusya Federasyonu reformdan vazgeçemiyor. Çünkü merkezin yaptırım tehdidi ciddi. Ama merkez sermayesinin güdümüne girme kaygısı da bir gerçek. Çünkü dünyayı saran bu ağın gücünü görmemek mümkün değil. Hızlı özelleştirme furyası ile rublenin konvertibilitesiyle, ithalat ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle bir kere kapıların tümüyle merkez sermayesine açtığında olayın nerelere varabileceğinden ürktüğü içindir ki Yeltsin ikili oynuyor. Bir yandan müthiş reform taraftarı gözüküp bir yandan merkeziyetçilere göz kırpıyor. 3. Merkez sermayesi sadece akışkan fonlar biçiminde hareket etmiyor. Aynı zamanda çok uluslu şirketleri yoluyla sermaye donanımını üretime ilişkin gayri maddi haklar biçiminde de küreselleşiyor. Akışkan fonlarda olduğu gibi burada da merkez dışının payı çok az. Ancak 1970'li yılların ikinci yarısından bu yana orta derecede gelişmiş ülkelerin de kendi aralarında yatırım yapmaya geçtiği bir gerçek. Başta Uzak Doğu'nun dinamik kent devletleri, Singapur, 1997'de İngiltere'den Çin'e devredilmezden önceki Hong Kong, Güney Kore gibi devleşen sanayi merkezleri, Latin Amerika'nın Brezilya gibi büyük sanayi devletleri, Orta Doğu'da İsrail, Türkiye hatta İran, Arap petrol şeyhlikleri bu kervana katıldı. Ne var ki merkez yanında bunların önemi iç düzeyinde. Ayrıca sermayede net ihracatçı değil, aksine net ithalatçılar çoğunlukla. 1980 öncesinin eski milattan önceki dünyasında, ÇUŞ'nin yerleşmesini de hükümetler denetliyor, ne getirdikleri ne götürecekleri hesaplanıyor. Başta hizmetler olmak üzere birçok alanına girişleri yasaklanıyordu. Günümüz dünyasında bu tür denetim neredeyse kalmadı gibi. Tam küreselleşme bu biçimdeki sermaye açısından da geçerli artık. Merkezin tüketim kalıplarını, markalarını yaymakta ÇUŞ önemli bir işleve sahip. Dünyada acaba Coca-Cola içilip hamburger yenmeyen, Levi's Blue Jean, Reebok tişört ve ayakkabı giyilmeyen, Honda Mazda marka arabaya binilip Sony marka televizyon seyredilmeyen kaç ülke kaldı, eğer kaldıysa? Yani ÇUŞ küreselleşirken aynı zamanda markalarda ve tüketim kalıplarında küreselleşme yaratıyor. Merkez burada da belirleyici rol oynuyor. ÇUŞ artık kar planlarını küresel boyutta düşünmekte. Üretimin hangi aşamasının nerede yapılacağı, her aşamanın ne kadar emek veya sermaye yoğun olduğuna ve göreli emek sermaye fiyatının pazar genişliğinin küresel dağılımına bağlı ya da merkezdeki doğayı koruma olgusuna karşılık merkez dışında bu işin ne ölçüde korumasız olduğu, doğayı tahrip eden sanayilerin yerleşeceği ülkeleri belirliyor. Bazen dış ticaret korumacılığını aşmak, bazen girdilere yakınlık, bazen vergi oranlarının düşüklüğü önemli oluyor ve bunun gibi. Ancak değişmeyen kural, merkezin büyük şirketlerinin kar planlarının küresel boyut içinde saptanması, yerleşimin küresel boyutta düşünülmesi. Başka bir deyişle getirilen yeni ekonomik düzen sayesinde sermaye, merkezden dışarı doğru ve merkezin kendi içinde her anlamda küreselleşebildiği. Şirketlerin kar planları ulusal pazar değil, küresel pazar çerçevesinde yapılır oldu. Gerçekte orta uzun vadeli proje finansmanı da akışkan fonlar olarak verilmiyor. Krediyi veren kurumun merkezdeki ihracatçı firmayı finanse etmesi biçiminde oluyor. Dolayısıyla kredi alan bu yoldan sermaye mallarını ithal etmiş oluyor. Burada da finans gücü sermaye malı pazarını küreselleştiriyor. 4. Uluslararası kurumlarda etkenlik. 18. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde dünyada örgütlenme biçimi temelde büyük sömürge imparatorluklarının oluşturulmasına dayandı. Bir yanda Orta Çağ'dan kalma Asyalı imparatorluklar, Osmanlı, Rus, Çin, Japon, bir yanda sömürgeci tipte yeni Avrupalı imparatorluklar, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Macaristan, İspanya, Portekiz. Yer kürenin büyük kısmını kendi sınırları içinde tuttular. Günümüzün onlarca devletinin çoğu bu az sayıdaki imparatorluklar içinde barınıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nı izleyerek başlayan çözülme 1960'lı yılların sonuna dek sürdü. Daha büyük iki savaşın arasındaki yıllarda ülke sayısı arttıkça küresel çapta bir eş güdümleme kurumuna gereksinim ortaya çıkmış, milletler cemiyeti doğmuştu. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde ABD öncülüğünde önemli örgütlenmeler gerçekleştirildi. Daha savaş bitmezden önce kurulan Birleşmiş Milletler'i 1940'lı yılların ortasından itibaren IMF, Dünya Bankası, GATT izledi. Daha sonra OECD, eski kurum OEEC'ye dönüştürülerek ortaya çıktı. Bu kurumların hemen hepsinin yan kurumları var. Örneğin Dünya Bankası'nın yan kurumu IFC, özel sektörün gelişmesine dönük kredi verme, IDA, en az gelişmiş ülkelerin resmi kredilerle donatılması amacına dönük çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in de kültürden UNESCO, tarıma FAO, Uluslararası Sanayi Kalkınmadan UNIDO, Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teşkilatı'na UNCTAD, Dünya Sağlık Örgütü'ne WHO kadar uzanan çok sayıda yan örgütü var. Bu örgütlerin OECD dışında kalanları belirli koşulları yerine getiren ve üye olmak isteyen bütün ülkeleri açık. Sadece OECD son yıllara kadar en yüksek gelirli, merkeze dahil olan 17 ülkeyi kapsıyordu. Alt orta gelirli sınıftan sadece Türkiye OECD üyesiydi. Ancak son yıllarda üst orta gelirli sınıfa dahil, fakat merkeze yakınlığı olan bazı ülkelerde zenginler kulübüne girebildi. Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü, WTO, GATT'nin yeni aldığı biçimle yeni ismi, merkezin tam kontrolünde. Birincinin başkanı daima ABD kökenli, ikincininki de Batı Avrupa kökenli. Merkez dışı dünya ise sayıca çoğunlukta olsa da bu kurumlarda şikayetlerini dile getirmekten öte bir varlık gösteremiyor. WTO'da durum farklı değil. Yerküredeki devlet sayısı günümüzde 200'e yaklaşırken bunların sayı ve nüfus çoğunluğuna uygun biçimde seslerini duyurabildikleri tek kurum yakın geçmişte Birleşmiş Milletler'di. Dünyadaki kamplaşma dolayısıyla 1990 öncesinde tabii bu sesler kamplaşmayı da yansıtıyordu. Ama merkez dışı dünya, özellikle tarafsız gelişmekte olan ülkeler, GOÜ, bazı yan kurumlarda UNCTAD gibi iyice etken olabiliyordu. Günümüz dünyasında Birleşmiş Milletler'de bu işlevini yitirdi, tek kutuplu dünyanın bir aracı olmaya dönüştü. Yine de GOÜ'nün bir ölçüde etken olabildiği tek dünya kurumları BM'nin yan örgütleri. Bu uluslararası kurumlar hem merkezin iç düzenlemesinde rol oynuyor, hem merkez dışı dünyanın en büyük kesimini oluşturan GOÜ'nün düzenlenmesinde. Kredilerin akışı, bunlarla iç politikalar arasında ilişkilerin kurulması, denetleme, istikrar programları, yapısal uyum programları uygulaması IMF ve Dünya Bankası'nın gözetiminde yürütülüyor. 1970'li yılların sonundan itibaren patlayan dış borç ödeyememe krizleri GOÜ'yü sarsmazdan önce uluslararası bankalar ve sermaye hareketleri bu kurumların eş güdümünde değildi. Bu krizleri izleyerek bunlar da IMF'nin yeşil ışığına bağlandı. Söz konusu düzenlemeler merkez üyelerince değil de bağımsız görünümlü kurumlar tarafından yürütüldüğü için birinciler tepkilerin hedefi olmaktan kurtulabiliyor. Oysa bu kurumların tavsiye ettiği politikaların belirlenmesinde merkezin iradesi egemen, zirvesinden aşağı doğru eşit devletlerin uygulanmasını istedikleri politikalar yürütülüyor. Bu politikalar ise temelde merkezin ortak çıkarlarını korumaya dönük olarak düzenleniyor. Kredi talebiyle bu kurumların kapısına gelen GOÜ'nün gereksinimleri ikinci planda kalıyor. Böylece dünya ekonomisinde bir eş güdümleme ile eş anlı olarak dolaylı biçimde yürütülen merkez politikaları egemen olabiliyor. 5. Merkezin tekel gücü. İncelenen etkenler merkeze hem kendi arasında hem merkez dışı dünya karşısında tekel gücü kullanma olanağı veriyor. Teknoloji günümüzde tekel gücünün başlıca kaynağı. Firmalar yeni teknoloji yaratıncaya kadar ellerindeki teknolojiyi diğer firmalara aktarmıyor. Böylece rekabeti önlüyor. Ancak yeni teknoloji yaratınca eskisini çeşitli yollarla satıyor. ÇUŞ yoluyla dış dünyaya aktarıyor. İktisatçılar, bürokratlar sürekli rekabetin erdemlerini konu etseler de firmalar rekabetten hiç hoşnut değil. Teknoloji yoluyla yapamazsa, özellikle pazarların daraldığı durgunluk dönemlerinde firmalar finans güçlerini kullanıp rekabet yapanı ele geçiriyor. Bazen sermaye piyasalarında hisseleri toplamak, bazen sınır içi ya da sınırlar ötesi firmaların birleşmek, bazen rakip firmayı blok olarak satın almak yoluyla rakipler mümkün olduğu kadar ortadan kaldırılıyor. Böylece dünya çapında firma sayısı başlıca sanayi dallarında giderek azalıyor. Merkez firmaları kendi aralarında bunu yaparken yaklaşık eşit teknoloji düzeyi, eşit finans gücüyle işi yürütüyor. Oysa merkez dışı alanlarda merkez firmalarıyla bu mücadele neredeyse tek yönlü işliyor. Yüksek teknoloji ve yüksek finans gücü dolayısıyla merkez firmaları daha geri teknolojiyle çalışan, finans gücü zayıf firmaları kolayca ele geçirebiliyor. Böylece rekabeti yok ediyor. Zaten rekabetin rekabeti yok ettiği eskiden beri bilinen bir gerçek. Ancak merkez firmalarının teknoloji yaratma ve finans gücü büyüdükçe tekel gücünün de büyüdüğü bir başka gerçek. Firmalarının tekel gücünü korumak, yenilerinin kendi topraklarında doğuşunu desteklemek ama başka topraklarda doğuşunu engellemek için stratejik alanlarda devlet gücünün nasıl kullanıldığına en iyi örnek jet uçak sanayi. Bu aynı zamanda merkez içi çatışmaları da yansıtıyor. ABD hükümeti dünyada tekel durumundaki firmalarına askeri siparişler yoluyla destek veriyor. AB bu alanda söz sahibi olmak isteyince 4 üye devlet bir araya gelip Airbus şirketini kuruyor. Tekel gücünü pekiştirmek için ABD'li Boeing yine ABD'li McDonnell Douglas ile birleşme kararı alıyor. AB buna şiddetle karşı çıkıyor. Başkan Chirac AB için tehlikeyi belirtiyor. Derken Başkan Clinton, AB'nin Airbus'a yardım ettiğini, Boeing'in girişimine bir darbe vurulursa ABD'nin karşılık verme gücü olduğunu bildiriyor. Sonunda AB Boeing'i mahkemeye veriyor ama kaybediyor. 1997. Bu arada her iki tarafta da devletin şirketlere nasıl destekler verdiği tabii ortaya dökülüyor. Yani küreselleşmenin tanrılaştırdığı serbest rekabet, merkezin tekerlerinde böyle bir boğuşma çok zaman. Ve de hükümetlerin katıldığı bir boğuşma. Merkezin bir diğer tekel gücü kaynağı markalarından, buna koşul olarak düşünce oluşturma becerisinden doğuyor. Reklamlar, dergiler, gazeteler, TV ve internet gizli tekel gücü yaratıcı araçlar olarak hep devrede. A markasının en iyisi olduğuna inandınızsa ya da moda olduğu için bunu alma zorunda hissediyorsanız kendinizi, o firma sayenizde tekel gücünü ele geçirmiş oluyor. Merkez pazarlama kanallarını da elde tuttuğu için zaten tekel yaratması kolaylaşıyor. Böylece merkez kendi üyelerinden tekel gücüne sahip firmalar arasında gırtlağa gırtlağa rekabeti yaşarken merkez dışı firmalar karşısında gerçek tekel gücüne tek taraflı sahip oluyor. Çünkü karşısında ne yeni teknolojilere, ne büyük finans gücüne, ne yerleşik marka sahipliğine ulaşabilmiş, ne de pazarlama kanallarını elde tutmanın verdiği tekelleşme olanağını kullanabilen firmalar var. Çoğu zaman bunların en önemli rekabet gücü kaynağı ucuz işçi emeği sayesinde düşük fiyat. Merkezin firmalar düzenindeki gücü hükümetler düzeyinde de görülüyor. Ama burada en büyük olanak finans gücünden ve askeri güçten doğuyor. Ayrıca tabii uluslararası kurumlardaki etkinlikten. Merkez dışını biçimlendirme, hizaya getirme ve istediği politikaları uygulamaya sevk etmede merkez hükümetlerinin finans kaynaklarını elde tutma ya da bunu tutanları yönlendirmedeki veya yeni düşünce kalıpları oluşturmadaki gücü çok etken. Sık sık ÇUŞ de aynı politikanın aracı olabiliyor. Örneğin Rusya Federasyonu merkezin istediği hızda ve çapta serbestleştirmeyi gerçekleştirmeyince IMF kredileri kısıtlıyor. IMF'nin bu politikası sonucu Rusya iyice merkeziyetçiliğe kayıp kapılarını biraz kapatınca Washington ile IMF arasında tartışma çıkabiliyor. Ama bu arada ÇUŞ de Rusya'ya gitmekten vazgeçiyor. Bu gücün belki en iyi örneğini 1974 Kıbrıs çıkartması sırasında Türkiye yaşadı. ÇUŞ'nin elindeki Ataş petrol rafinerisi Türkiye'ye uçak yakıtı vermeyi bunu üretmiyoruz gerekçesiyle reddetti. Eğer dönemi radikal Arap ülkelerinden biri Libya benzin vermeseydi Türkiye uçakları kaldıramayacaktı. Kıbrıs çıkartmasını ABD'nin askeri ambargosu izledi. Günümüzde de Güneydoğu'daki savaş için askeri araçların satışlarına Almanya, ABD ve ara sıra diğer hükümetlerin koyduğu ambargo kendi şirketlerinin satışları durdurmasıyla yürütülüyor. Yani hükümetlerle ÇUŞ birlikte merkezin kararlarını çevreye uygulatmakta çok etken olabiliyor. Tabi bazen ÇUŞ'nin hükümetlerden farklı uygulamaları olduğu da bir gerçek. Örneğin 2. Dünya Savaşı içinde ABD, Hitler Almanya'sına karşı savaş verirken Almanya'daki ITT şirketinin Hitler'i desteklediği söylenir. Ancak bu daha az yaygın bir uygulama. Günümüzde dünya ekonomisinde merkez ülkelerinden kaynaklanan 500 ÇOŞ'nin çoğu zaman kendi peşlerinden sürüklediği hükümetler ve uluslararası kurumlarla birlikte başlıca aktörler olduğuna kuşku yok. 1960'lı yıllarda imalat sanayinde bu toplamın %60'dan fazlasını oluşturan ABD ÇOŞ, 1990'lı yıllarda birinciliği artık ABA %34 kaptırmış ve ikinciliğe düşmüş durumda. 3. Merkezin dışında kalan ülkeler çevre. Merkez gerçekte nüfusu ve kapladığı yer küre alanı olarak dünyanın küçük bir parçası. Ayrıca eski sömürge imparatorlukları düşünüldüğünde. Kapladığı alan mutlak olarak küçülmüş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise dünya nüfusundaki göreli payı da giderek küçülüyor. Buna karşılık ekonomik gücü çok büyük ve günümüze kadar da giderek büyüdü. Tablo 1. Merkezin dünya ekonomisindeki yeri 1990. ABD. İlk söylenecek olan toplam GSYİH yüzde olarak, ikinci söylenecek olan toplam nüfus yüzde, üçüncü söylenecek olan toplam ihracat yüzde. Yalnız mal ihracatını kapsıyor. Dördüncü söylenecek olan gayri safi UA rezervler UA uluslararası yüzde olarak. ABD 24.2, 4.7, 11.7, 15. Japonya 13.2, 2.3, 8.4, 7.6. AT 12, 27.4, 6.9, 54.8, 38.0. Diğer dünya 36.2, 86.1, 25.1, 39.4. Toplamda 4 veride %100. Sanayi ülkeleri 73.2, 15.5, 80.2, 77.6, diğer dünya 26.8, 84.5, 19.8, 22.4, toplamda %100. Merkez dışındaki dünyanın merkez arasındaki ekonomik güç farkını tablo 1'deki rakamlar açıkça ortaya koymaktı. Yüksek gelirli sanayi ülkelerinin tümünü merkez kabul edersek, 1990'da bunlar toplam dünya nüfusunun %15.5'ini, çevre ise %84.5'ini oluşturuyor. Oysa yaratılan GSYİH'de payları sırasıyla %73.2 ve %26.8, ihracatta payları %80.2 ve %19.8, uluslararası rezervlerin bölüşümü ise bunlara yakın oranlardı. Merkez olarak sadece ABD, AT12 ve Japonya alınsa bile durumun çok farklı olmadığı tablo 1'deki rakamlardan görülüyor. Zaman içindeki değişim ise çok daha çarpıcı, tabloda gösterilmemiştir. 1980'de yüksek gelirli sanayi ülkelerinin artı eksi dünya nüfusundaki oranı %18.4'ten 1995'te %14.1'e düşerken, dünya GSYİH'deki payı %70.8'den %80.7'ye çıkmış. Diğer dünyanın yani çevrenin payı ise birinci göstergede sırasıyla %81.6'dan %85.9'a çıkarken, ikinci göstergede sırasıyla %29.2'den %19.3'e inmiş. Dünya Bankası 1997. Bu tablo çevre dediğimiz merkez dışı dünyanın nüfus sayısı çokluğuna rağmen ekonomi alanındaki gücünün nedenli zayıf olduğunu ve yeni ekonomik düzende giderek kötüleştiğini gösteriyor. Tabii günümüzde artık türdeş bir çevrenin bulunmadığı bir gerçek. 1970'li yılların yarısından bu yana çevre kendi içinde büyük ayrışımlar yaşıyor. Kıta Afrika'sında Hint alt kıtasında bir dizi ülke fakirlik çemberini kıramadı. Ham madde üreticisi ve satıcısı olarak kaldı. Nüfusları patlarken birçoğu açlıkla ya da iç savaşlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin durumu umutsuz gibi. Uzak doğuda Japonya çevresinde yer alan bir dizi ülke ise yüksek tasarruf yatırım kapasitelerine, çalışma disiplinlerine, akıllı devlet müdahalesine, büyük Japon kredileri ve ABD ile Japon sermayesinin büyük yatırımlara eklendiğinde gerçekten çağ atladı. Yüksek teknoloji alanında büyük rekabet gücü kazandı. Bunlar artık merkezin Japonya ve Çin etrafındaki halkaları olma yolunda. Birinci kuşak Asya kaplanları diye tanımlanan Tayvan, Singapur, Hong Kong, Güney Kore'nin kişi başına gelirleri Avrupa'nın orta gelirli ülkelerini çoktan aştı. Güney Kore hariç Çin kökenli halkların yaşadığı bu ülkeler aslında Çin'in bir uzantısı gibi. Bunlardan Hong Kong 1997 Temmuz'undan itibaren zaten Çin'e katılmış bulunuyor. Bunlar hiç olmazsa bazı dönemlerde büyük ihracat fazlaları sağlayabildiklerinden borç ödeyebilmek için tekrar borçlanmanın getirdiği merkeze aşırı bağımlılık gibi bir sorunları yok gibi. Sorunları daha çok hızlı büyümenin getirdiği aşırı çevre kirlenmesi, altyapının yetersiz kalması, ihracat fazlalarının ABD ile yol açtığı sürtüşmeler gibi birinci takım ülkelerle hiç ilişkisi olmayan nitelikli sorunlar. Endonezya, Malezya, Tayland gibi ikinci kuşak Asya kaplanları son yıllardaki hızlı büyümeleriyle dikkati çektilerse de 1997'deki mali krizi izleyerek ciddi kuşkular ortaya çıktı başarılarının devamı konusunda. Bir üçüncü takım ülke dinamik büyüme potansiyellerine, girişim gücünün yüksekliğine rağmen dış ve iç borç yükünün ağırlığı, yetersiz iç tasarruf, makro dengesizlik yanında siyasal sorun yaratabilecek ölçüde gelir bölüşüm dengesizlikleri denetlenemeyen hızlı nüfus artışının getirdiği bütün sorunlar gibi olumsuzluklarla boğuşuyor. Brezilya ve Meksika, Latin Amerika'da bunun en belirgin örnekleri ise Avrupa'nın kıyısındaki örnek de Türkiye. Öte yandan bir bölüm eski Sovyet Cumhuriyetleri ve uyduları siyasal sorunlarla iç içe geçen ekonomik krizin bunalımını yaşıyor. Bunu atlatabilmek için merkezin desteği gerekti. Eski Sovyet uyduları Doğu Avrupa ülkeleri ise önce 5'i daha sonra geri kalanları olmak üzere ABD tam üyeliğe aday durumundalar. Aday 5 ülke Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovenya kapitalizme geçiş dönemi krizini de büyük ölçüde atlatabildiler. Çevredeki farklılıkların boyutlarını göstermek açısından herhalde bu kadar örnek yeterlidir. Eğer hala çevreden söz edebiliyorsa, bunun nedeni merkezin dışında kalmaları, merkeze bağımlılıkları ve güçsüz oldukları anda merkezin yaptırımlarına tabi olma durumuna düşmeleri. Farklar için bakınız 2. bölüm şekil 1. Merkez çevre ilişkiler açısından 1990'lı yılları 1960'lı ve 1970'li yıllardan ayıran bir temel öğe şu. Bir kere, Soğuk Savaş sonrası dünyada merkez, Sovyet bloğuna karşı kendi çevresini genişletmek durumunda olmadığı için siyasal açıdan GOÜ'ye ihtiyacı artık yok. Öte yandan teknoloji devrimi, çevreden sağlayabileceği birçok malın ve ham maddenin şimdilik petrol ve doğalgaz hariç önemini çok azalttı. Merkezde tarım üretimi öyle hızlı arttı ki temel gıda maddelerinde kendine yeter olmakla kalmadı, büyük çapta ihracatçı oldu. Diğer ham maddeler için sentetikler devreye girdi. Merkez sanayilerinde katma değer ve istihdam artışı yaratırken böylece çevreyi devre dışı bıraktı. Vasıfsız işçiler ise robotlar dünyasında artık hiç istenmeyen bir üretim aracı durumuna düştü. Yani merkezle çevre arasında bağ kuran, karşılıklı dayanışmaya yol açabilecek ne siyasal ne bir dizi ekonomik olgu bugün eski önemini taşıyor. Çevre merkez açısından daha çok malları, hizmetleri ve sermayesi için pazar olarak önemli. Bunun için de kişi başına gelirin arttığı dinamik ülkeler safında olmak gerekiyor. Karşılıklı bağlılık dengesindeki bu bozulma, uluslararası platformda ilişkilerin demokratik nitelikte yürümesine pek olanak bırakmıyor. Sadece son yıllardaki görünüme göre, merkezin iç çekişmelerinde üst orta gelirli veya buna yakın düzeydekiler yeni bir rol üstlendi. Merkezdeki blokların nüfus alanını genişletme yolunda bloklara katılmaya başladılar. ABD'nin Meksika'dan sonra Latin Amerika'nın Mercosur'unu NAFTA'ya, AB'nin 5 Doğu Avrupa ülkesinden sonra geri kalanları AB'ye katma projeleri. Diğerleri üzerinde de hafiften ve derinden Akdeniz Orta Doğu üzerinde olduğu gibi ABD ile AB arasında Kafkasya Orta Asya'nın petrol ülkelerinde olduğu gibi ABD ile Rusya arasında bir savaşım sürüyor. 1990'lı yıllar dünyasının bundan çeyrek yüzyıl önceki dünyadan ne denli farklı olduğunu gösterebilmek için merkez çevre ilişkilerinin bu sürede nereden nereye geldiğine bakmakta yarar var.